Dördüncü ayrım. Kaygılı, korkulu küme. Bu küme üç kişilik bozukluğunu içermektedir. Çekingen kişilik bozukluğu sosyal ortamlarda aşırı korku yaşayan kişiler için kullanılır. Bağımlı kişilik bozukluğu kendine güveni olmayan ve başkalarına aşırı bağımlı olan kişileri işaret eder. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ise hayata yönelik mükemmelliyetçi bir yaklaşımı olan kişilere karşılık gelir. Çekingen kişilik bozukluğu. Çekingen kişilik, parantez içinde ÇN, İngilizce'deki avoidant kavramındaki kaçınma fiilinden hareketle bazen kaçıngan olarak da kullanılabilmektedir. Bozukluğu tanısı eleştirilme, reddedilme ya da kabul görmeme ihtimaline karşı aşırı duyarlı olan ve karşı tarafın ondan hoşlanacağından emin olmadan ilişkiye girmekten çekinen kişilere konulmaktadır. Karşı tarafın ondan hoşlandığını ifade ettiği durumlarda çekingen kişi onun samimiyetinden kuşku duyma eğilimdedir. Aptalca bir şey söylemekten ya da yüzünün kızarması veya başka bir kaygı belirtisi yüzünden mahcup duruma düşmekten aşırı korktukları için sosyal ortamlarda zorluk çekerler. Başkalarına karşı yetersiz ve aciz olduklarına inanırlar. Tipik bir şekilde riskleri, tehlikeleri ve her zamankinin dışında bir şeyler yaptıklarında zorlukları abartırlar. Çekingen kişilik bozukluğunun yaygınlığı %1 civarındadır. Parantez içinde Weizmann 1993. Bağımlı kişilik bozukluğu, parantez içinde Turul, Widiger ve Frances 1987 ve sınır kişilik bozukluğu, parantez içinde Morey 1988 ile birlikte görülebilir. Tanı ölçüsü genellenmiş kaygı bozukluğu ile sıkı bir benzerlik içindedir ve bu yüzden bu iki durum yüksek bir birliktelik gösterir. Parantez içinde Hoffman ve arkadaşları 1995. Bağımlı kişilik bozukluğu. Bağımlı kişilik bozukluğu olan hastaların kendine güvenleri yoktur. Bu kişiler pasif bir şekilde nerede yaşayacaklarına, ne iş yapmaları gerektiğine, kimin arkadaşa gideceklerine ve benzeri karar verme sorumluluğunu eşlerine ya da sevgililerine bırakırlar. Karşı tarafın onayını kaybetmekten korktukları için hatalı olduğunu bildikleri halde onun fikrine katılırlar. Kendi başlarına bir eyleme başlama ya da karar vermekte güçlük çekerler. Birisi tarafından korunup bakılmaya olan şiddetli ihtiyaçları yalnız kaldıklarında bu kişilerin sıklıkla kendilerini rahatsız hissetmelerine neden olur. Zihinleri sürekli yalnız bırakılıp kendi kendilerine bakmak zorunda kalacakları ile ilgili korkularla meşguldür. Başkalarından taleplerde bulunamazlar ve kurdukları koruyucu ilişkilerin bozulmamasını garanti altına almak için kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederler. Yakın bir ilişkileri bittiği zaman onun yerine koymak için telaşla başka bir ilişki ararlar. Bağımlı kişilik bozukluğunun yaygınlığı %1,5'un biraz üzerindedir ve kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Bunun nedeni kadınlarla erkeklerin çocukluklarında farklı sosyalleşme yaşantılarından geçmeleri olabilir. Parantez içinde Corbett ve Widiger 1995, Weizmann 1993. Bu bozukluğun nedenleri de kadın ve erkeklerde birbirinden farklıdır. Reich 1990, bağımlı kişilik bozukluğu olan erkeklerin akrabalarında yüksek oranda depresyon görüldüğünü, buna karşın aynı bozukluğu olan kadınların akrabalarında ise yüksek oranda panik bozukluğu görüldüğünü bulmuştur. Bağımlı kişilik bozukluğu sıklıkla sınır ve çekingen kişilik bozukluklarıyla birlikte görülmekte. Parantez içinde Morey 1988 ve kötü fiziksel sağlıkla olduğu kadar birinci eksen bozukluklarıyla da bağlantılandırılmaktadır. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Obsesif kompulsif kişilik mükemmelliyetçidir. Zihni ayrıntılar, kurallar, programlar ve bunun gibi şeylerle sürekli meşguldür. Bu kişiler genellikle ayrıntılara çok fazla dikkat ayırırlar ve bu yüzden asla projelerini bitiremezler. Bunlar haz yöneliminden çok iş yönelimli kişilerdir ve karar vermede hata yapmasınlar diye ve zaman yönetiminde yanlış şeye zaman ayırmasınlar diye aşırı güçlük çekerler. Kişiler arası ilişkileri sıklıkla fakirdir. Çünkü bu kişiler inatçı ve ısrarcıdırlar ve karşı taraftan her şeyin kendi istedikleri gibi yapılmasını talep ederler. Genellikle ciddi, katı, resmidirler ve esneklik gösteremezler. Özellikle de ahlaki konularda. Ömrünü doldurmuş ve işe yaramaz nesneleri atamazlar, hatta bunların hiçbir duygusal değeri olmasa bile. Bu kişiler cimri ve üç kuruşun hesabını yapan biri gibi davranırlar. Çalışmaya ve üretmeye yönelik bu işlevsel olmayan dikkat, erkekler arasında kadınlardan daha sık görülür. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluktan çok farklıdır. Daha sonra tanımlanacak olan obsesyonları ve kompülsiyonları içermez. Bu iki aynı terimin kullanımı bu iki bozukluğun ilişkili olduğunu düşündürmesine rağmen bunun gerçekte böyle olduğu net değildir. OKB vakalarının sadece küçük bir bölümünde obsesif kompulsif kişilik bozukluğu bulunmuştur. Parantez içinde Bayer ve Jenik 1992. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu en çok çekingen kişilik bozukluğu ile beraber görülür ve yaygınlığı yaklaşık %1 civarındadır. Parantez içinde Lassano, Del Bueno ve Latapano, 1993. Odak 13.1. Kişilik bozukluklarına boyutsal bir yaklaşım. Bu bölümün başlarında tanı koyma işleminde boyutsal bir yaklaşımın kişilik bozukluklarına daha uygun düşüyor gibi göründüğünü belirtmiştik. Buraya kadar kullanımda olan somut olgu sistemini anlattık. Şimdi sıra tekrar bu konuya dönmeye geldi. Kişilik bozukluklarına yönelik en çok gelecek vaat eden boyutsal yaklaşıma göre kişilik bozukluğu olan kişiler herkeste bulunan kişilik traitlerinin aşırı uçlarını sergilemektedirler. Hepsi düşünüldüğünde yüzlerce trait akla gelmesine rağmen kişilik üzerine yapılan çağdaş araştırmalar 5 faktör modeli denilen bir kişilik modeli üzerine odaklanmaktadırlar. Parantez içinde McCray ve Costa, 1990. Bu 5 faktör ya da temel boyutlar nörotisizm, dışa dönüklük, içe dönüklük, deneyime açıklık, uzlaşılabilirlik, zıt oluş ve vicdanlılıktır. Tablo 13.2 bu boyutların her birini değerlendiren soru formunun maddelerini göstermektedir. Bu tabloyu dikkatlice okuyarak her bir boyutun atıfta bulunduğu şeye dair bir fikir edinebilirsiniz. Widiger ve Costa, 1994, bu kişilik traitlerini şizoid, sınır ve çekingen kişilik bozukluğu ile ilişkilendiren pek çok çalışmanın sonuçlarını özetlemişlerdir. Şizoid ve çekingen kişilik bozukluğu hastalarının her ikisinin de içe dönüklüğü yüksektir. Buna göre 5 faktör modeli bu iki bozukluğu birbirinden ayırt etmenin güç olduğunu yordamaktadır. Ve bu gerçekten de doğru bulunmaktadır. Bununla birlikte bu iki bozukluk arasında nörotisizm boyutunda bazı ayrışmalar vardır. Bu boyutta çekingen kişilik bozukluğu olan hastalar şizoid kişilik bozukluğu olan hastalardan daha yüksek konumdadırlar. Boyutsal yaklaşım, her hastayı somut bir kategoriye girmeye zorlamak ve bu iki bozukluğu ayrıştırmakta sorunlarla karşılaşmak yerine bu hastaları nörotisizm ve içe dönüklük seviyeleriyle basitçe tanımlamaktadır. Sınır kişilik bozukluğu çok güçlü ve bir şekilde nörotisizm ve zıt oluşla ilişkilidir. Bazı kişilik bozuklukları ve birinci eksen bozukluklarında da nörotisizm puanları yüksek bulunduğu için sınır kişiliğin pek çok kişilik bozukluğu ve birinci eksen bozukluğu ile birlikte görülmesi şaşırtıcı değildir. Sınır hastaların zıt oluş puanları da yüksektir ki bu durum onları çekingen kişilik bozukluğu hastalarından ayırmaktadır. Zıt oluş puanları paranoid ve antisosyal bozukluklarda da yüksek bulunduğu için sınır kişiliğinin bu bozukluklarla birlikte görülmesi beklendik bir durumdur. Tekrarlarsak, boyutsal yaklaşım hastaları somut bir kategoriye girmeye zorlamaz, bunun yerine 5 faktör üzerinde aldıkları puanlarla basitçe tanımlar. Özetle boyutsal bir modelin pek çok farklı üstünlüğü olduğu görülmektedir. İlk ve en önemlisi birlikte görülme sorununu ele almasıdır. Çünkü birlikte görülme sadece kategorik sınıflama sisteminde görülen bir güçlüktür. Boyutsal sistem normal ile anormal kişilik arasında bir bağlantı kurmuş, bu sayede genel kişilik gelişimiyle ilgili bulgular kişilik bozukluklarıyla alakalı hale gelmeye başlamıştır. Örneğin, 5 faktör modelinin ortaya koyduğu traitlerin çoğu davranış genetiği araştırmacıları tarafından çalışılmış ve kalıtımsal oldukları bulunmuştur. Parantez içinde Bockart ve arkadaşları, 1990. Bu yüzden kalıtsal faktörler kişilik bozukluklarının nedenleriyle ilişkili olan değişkenler olarak gittikçe akla yatkın bir hal almaktadırlar. Benzer olarak 5 faktörden alınan puanlarda cinsiyet farklılıkları olduğu için bu model kişilik bozukluklarının yaygınlığındaki cinsiyet farklılıkları ile ilgili hale gelmektedir. Örneğin kadınların puanları nörotisizm, uzlaşılabilirlik ve dışa dönüklük de erkeklerinkinden daha yüksektir. Parantez içinde Costa ve McCray, 1988. Bu yüzden kadınların histriyonik kişilik bozukluğu, parantez içinde dışa dönüklük ve nörotisizmde yüksek puanlar, bağımlı kişilik bozukluğu, parantez içinde uzlaşılabilirlik ve nörotisizmde yüksek puanlar ve sınır kişilik bozukluğu, parantez içinde nörotisizmde yüksek puan olma olasılığının da erkeklerden yüksek olması beklenir. Buna karşın antisosyal kişilik bozukluğu, parantez içinde uzlaşılabilirlikte düşük puan, erkeklerde daha sık olmalıdır. Veriler bu beklentileri doğrulamaktadır. Tablo 13.2. 5 faktör modelini değerlendiren gözden geçirilmiş NEO kişilik envanterinden örnek maddeler. Nörotisizm. Ben endişeci değilim. Eksi. Kolay kolay korkmam. Eksi. Çok ender korku ya da kaygı hissederim. Eksi. Sık sık gerginlik ya da tedirginlik hissederim. Artı. İçe dönüklük, dışa dönüklük. Çok sayıda insanla görüşmekten gerçekten hoşlanırım. Artı. İnsanlarla sohbet etmekten çok hoşlanmam. Eksi. sıcak ve arkadaş canlısı bir kişi olarak bilinirim. Artı, çoğu insan benim biraz soğuk ve uzak olduğumu düşünür. Eksi, deneyime açıklık. Çok aktif bir imgelemim vardır. Artı, düşüncelerimi gerçekçi bir çizgide tutmaya ve hayal dünyasında uçmaktan kaçınmaya çalışırım. Eksi, aktif bir hayal dünyam vardır. Artı, hayal kurarak zaman öldürmekten hoşlanmam. Eksi, uzlaşabilirlik, zıt oluş. Diğerlerinin niyetlerine karşı alaycı ve şüpheci olma eğilimindeyimdir. Eksi, diğer insanların iyi niyetli olduğuna inanırım. Artı, eğer onlara izin verirsen çoğu insanın sana bir çıkar sağlayacaklarına inanırım. Eksi, tanıdığım çoğu insanın dürüst ve güvenilir olduğunu düşünüyorum. Artı, vicdanlılık. İhtiyatlılığım ve sağduyumla tanınırım. Artı, ciddi bir şekilde oy kullanmak gibi toplum görevlerini üstlenmem. Eksi, kendimi bilgili tutar ve genellikle zeki tartışmalar yaparım. Artı, sıklıkla durumlara hazırlanmaksızın atılırım. Eksi, Costa ve McCree, 1992. Not, artı işaretli bir madde ile aynı fikirdeyseniz o faktördeki puanınız artar, eksi işaretli madde ile aynı fikirdeyseniz azalır. Kaygılı, korkulu kümenin etiyolojisi. Bu kümedeki kişilik bozukluğunun nedeni hakkında çok az veri vardır. Nedenler hakkındaki yorumlar aile-çocuk ilişkisi üzerine odaklanmıştır. Bağımlı kişilik bozukluğunun DSM-4 tanısı iki tip belirti içerir. Bağımlı davranışı tanımlayanlar ve bağlanma sorunları olarak gösterilebilen olguları tanımlayanlar. Parantezinde Lewisley, Schroeder ve Jackson, 1990. Bağlanma, gelişim psikologları tarafından çalışılmıştır ve kişiliğin gelişimi için çok önemli olarak kabul edilir. Buradaki temel fikir, küçük bebeğin giderek bir yetişkine bağlandığı ve bu yetişkini diğer hedeflerle karşılaşmak ve onların peşine düşmek için güvenli bir üs olarak kullandığıdır. Bu yetişkinden ayrı kalmak öfkeye ve huzursuzluğa yol açar. Gelişim süreci içerisinde çocuk, güvenlik için bu bağlanma figürüne giderek daha az bağımlı hale gelir. Bağımlı kişiliklerde görülen normal dışı bağlanma davranışlarının ölüm, ihmal, reddetme veya aşırı koruyuculuk nedeniyle erken ebeveyn-çocuk ilişkisinde meydana gelen bir bozukluktan dolayı olağan gelişimsel süreçte ortaya çıkan bir hatayı yansıtması olasıdır. Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler bedeli ne olursa olsun diğer insanlarla ilişkilerini sürdürmek için aslen ana babalarıyla olan ilişkilerini sürdürmek için geliştirdikleri sayısız taktikle uğraşırlar. Örneğin daima onların öne sürdükleri fikirlere katılmak gibi. Parantez içinde Stone, 1993. 6. bölümde tartışılan korkular ve fobilerde olduğu gibi çekingen kişilik bozukluğu da çocuğun çoğumuzun zararsız bulduğu insanlar veya ortamlardan korkmayı öğrendiği bir çevrenin etkisini yansıtıyor olabilir. Örneğin, çocuğun ailesinden biri aynı korkulara sahip olabilir ve ona model olarak bu durumu aktarabilir. Obsesif-kompulsif kişilik traitleri aslen Freud tarafından psikoseksüel gelişimin anal dönemine saplanma nedeniyle ortaya çıkıyor olarak görülmektedir. Daha çağdaş psikodinamik kuramlar kontrolü kaybetme korkusunu vurgulamaktadırlar. Bu korku aşırı telafi ile elde edilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, kompulsif işkolik bir adam eğer kendisinin gevşemesine izin verir ve eğlenirse hayatının parçalara ayrılacağından korkuyor olabilir. Dipnotu okuyorum. DSM-3R 2 ek kişilik bozukluğu tanı kriteri daha önermişti. Bunlar formal tanılar değillerdi ancak üzerinde biraz daha çalışılması gereken kategorilerdi. Bunlar için en karşı çıkılanı kendini yenilgiye uğratan kişilik bozukluğuydu. Önerilen diğer kişilik bozukluğu ise sadistik kişilik bozukluğuydu. Bu iki tanı DSM-4'te tamamen çıkarıldı. Daha önce resmi bir tanı olan pasif agresif kişilik bozukluğu ise DSM-4'te üzerinde biraz daha çalışılması gereken bir kategori durumuna indirgendi. Kişilik bozukluklarında kullanılan terapiler. Kişilik bozukluklarının tedavisi konusunda araştırmaya dayalı çok fazla bilgi yoktur. Buna karşılık bu bozuklukların pek çoğunun terapisiyle ilgili canlı ve hızla gelişen bir klinik vaka literatürü vardır. Burada çerçevesi çizilen görüşlerin pek çok kısmı uygun kontrolleri içeren çalışmalara değil, az sayıda ruh sağlığı profesyonelinin klinik deneyimlerine dayandırmasına rağmen bu terapatik uygulamaların neredeyse hemen hepsi kişilik bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Burada akılda tutulması önemli olan bir nokta, bu tip hastalarla çalışan bir terapistin çok tipik olarak aynı zamanda bir birinci eksen bozukluğuyla da ilgilenmekte olduğudur. Çünkü kişilik bozukluğu olan hastaların çoğu tedaviye bir kişilik bozukluğu için değil, birinci eksen bozukluğu için başvururlar. Örneğin, Antisosyal kişiliği olan bir kişi büyük olasılıkla madde kötüye kullanımı sorununa sahiptir. Çekingen kişilik bozukluğu olan bir kişi sosyal fobi için tedavi isteyebilir ve bir obsesif kompulsif kişilik depresyonu için görüşmeye gelebilir. Psikoaktif ilaçlar pek çok kişilik bozukluğunun tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Buradaki seçim kişilik bozukluğunun birinci eksen sorununa benzeyen yönleri tarafından belirlenir. Örneğin, çekingen kişilik bozukluğu olan hastaya sosyal kaygısını ve fobilerini azaltması ümidiyle minör sakinleştiriciler verilebilir. Mesela benzodiazepinlerden Xanax gibi. Bir ikinci eksen bozukluğunda depresyon ortaya çıktığı zaman ise floksetin, Prozac gibi bir antidepresan ilaç tedavisi yardımcı olabilir. Psikodinamik terapistler bir kişilik bozukluğunun altında yattığı düşünülen çocukluk sorunlarını düzeltmeyi amaçlarlar. Örneğin, kompulsif bir kişiliğe çocuğun mükemmel olarak anne babasının sevgisini kazanmaya çalıştığı gerçeğinin yetişkinliğe taşınmasına gerek olmadığı, onun başkalarının onayını kazanmak için mükemmel olması gerekmediği, sevgisi ve ilgisi istenen kişi tarafından terk edilmeden de risk almanın ve hata yapmanın mümkün olduğu konusunda rehberlik edebilirler. Davranış ve bilinç terapistleri yakın bir zamana kadar dikkatlerini traitler yerine durumlar üzerine tutarak DSM'ye göre konan kişilik bozukluğunun tedavisi için çok az şey söylüyorlardı. Parantez içinde House ve Wallis, 1996. Bu tip terapistler bir kişilik bozukluğunu yansıtan bir araya getirilmiş kişisel sorunları analiz ederler. Örneğin, paranoid ya da çekingen kişilik tanısı almış bir kişi eleştirilmeye karşı aşırı duyarlıdır. Bu duyarlılık sistematik duyarsızlaştırma veya akılcı duygusal terapiyle tedavi edilebilir. Parantez içinde ikinci bölüm. Paranoid kişilerin diğer insanlarla aynı fikirde olmadıkları zamanki tartışmacı ve düşmanca tavırları diğerlerini uzaklaştırır ve onları da karşı atağa geçmeye kışkırtır. Davranışçı terapist paranoid kişilere diğer insanların fikirlerine karşı çıkmanın daha uyumlu bir yolunu öğretir. Çekingen kişiliklere diğer insanların yanında daha atılgan olmaları için bir destek grubu içerisinde sosyal beceri eğitimi verilebilir. Bir yaklaşım olarak belki de akılcı duygusal terapi de eklenerek biriyle iletişim kurma için gösterdikleri çabalar başarısız olduğu zaman ki bu durumu defalarca yaşamaktadırlar, bununla başa çıkmalarına yardım edilebilir. Parantez içinde Millen 1996, Turcotte ve Maisto 1985. Kişilik bozukluklarının bilişsel terapisine bakıldığında Beck ve arkadaşlarının 1990 depresyonun tedavisinde ümit vaat edici bulunan analiz çeşidine benzer bir analiz çeşidini uyguladıkları görülür. Parantez içinde 10. bölüm ve 18. bölüm. Her bozukluk mantıksal hata ve işlevsel olmayan şema terimleriyle tanımlanır. Örneğin, obsesif kompulsif kişiliğin bilişsel tedavisi ilk olarak hastanın bilişsel modelin özünü yani duyguların ve davranışların birincil olarak düşüncelerin bir işlevi olduğu esasını kabul etmeye ikna edilmesini gerektirir. Daha sonra mantık hataları araştırılır. Örneğin hasta belli bir olayda hata yaptığı için hiçbir şeyi doğru yapamadığı sonucuna vardığı zaman olduğu gibi, parantez içinde bu bir aşırı genelleme örneğidir. Ayrıca terapist kişinin düşünce ve duygularının altında yatabilecek fonksiyonel olmayan önerme ya da şemaları da arar. Örneğin her kararın doğru olması kritik bir öneme sahiptir inancı gibi, parantez içinde Ellison yöntemlerini eklemek bu adımda da yapılabilir. Klinik ayrıntıların gözden geçirilmesi, Beck'in kişilik bozukluklarına yaklaşımının çeşitli davranışçı ve bilişsel davranışçı tekniklerin bir bileşimini sergilediğini göstermiştir. Her şey hastanın sergilediği belli, uzun süreli ve yayılgan güçlükleri tespit etmek için düzenlenmiştir. Beck'in sınır kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğuna yaklaşımı devam eden bölümde tanımlanmaktadır. Sınır kişiliğin terapisi. Müdahale şekli ne olursa olsun kesin olan bir şey vardır. Çok az hasta tedaviye bir sınır kişilikten daha fazla karşı koyar. Sınır kişiliklerin diğer insanlarla olan sorunları danışma odasında yeniden tekrarlanır. Sınır hasta için güven olağanüstü zor yaratılır ve sürdürülür. Bu da terapötik ilişki için bir zorluktur. Hasta sürekli değişen şekilde terapisti bir idealleştirir, bir kötüler. Bir an özel bir dikkat ve saygı talep eder, sanki terapi oturumları zamanı boşa harcamakmış gibi ve bir sonraki randevuya gelmeyi reddeder. Başka bir zaman anlaşılmak ve destek için yalvarır, fakat bazı konuların sınırlarının kapalı olduğunda ısrar eder. İntihar her zaman ciddi bir risktir. Fakat terapist için gece saat 02'de gelen çılgın bir telefonun bir yardım çağrısı mı, yoksa o an terapist için ne kadar özel bir hasta olduğunu ve hastasının ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar ileri gideceğini görmek için tasarlanmış bir oyun mu olduğuna karar vermek genellikle güçtür. Bu bölümün başında sunulan vakada olduğu gibi yatışsız hastanın davranışları giderek kontrol edilememeye başladıysa ya da intihar tehdidi sadece bir akıl hastanesinin kontrolü düzeninde mümkün olan daha geniş bir gözetim olmaksızın kontrol edilemiyorsa hastaneye yatırmak genellikle gereklidir. Görüldüğü üzere bu hastalar çok stres yaratıcı oldukları için terapistin başka bir terapistten düzenli görüşmeler alması sık başvurulan bir uygulamadır. Bazen destek ve tavsiye için, bazen sınır hastalara yardım etmenin getirdiği olağanüstü zorluklarla başa çıkmaya çalışırken oluşan kendi duygularını ele almak için profesyonel bir yardım gerekli olabilmektedir. Parantez içinde, psikanalitik terminolojide terapistin yaşadığı bu duygular karşı aktarım olarak adlandırılmaktadır. Sınır hastaların terapisi için kendi bilişsel davranışçı yaklaşımında ileride tartışılacak Linehan, bu çeşit düzenli danışmaları tedavinin bir parçası haline getirmiştir. Sınır kişilik bozukluğunun ilaçla tedavisinde çok sayıda ilaç denenmiştir. Bunlar içinde en kayda değer olanları antidepresanlar ve antipsikotik ilaç tedavileridir. Antidepresan ilaçlar çok az tavsiye edilmektedir. Ancak antipsikotikler sınır hastanın kaygı, intihar eğilimi ve psikotik belirtiler üzerinde orta düzeyde etkilere sahiptir. Parantez içinde Gitlin 1993. Bu hastalar sıklıkla ilaçları kötüye kullandıkları ve intihar riski taşıdıkları için ilaç tedavisi sürdürülürken aşırı dikkatli olunmalıdır. Parantez içinde Waldenger ve Frank 1989. Nesne ilişkileri psikoterapisi. İki öncü ve birbirlerine karşı olan nesne ilişkileri kuramcısı Heinz Kohut ve Otto Kernberg sınır hastalar için bir terapötik strateji geliştirdiler. Heinz Kohut'un narsisizm görüşüne daha önce değinilmişti. Otto Kernberg'in sınır kişilik hastaları hakkında çok sayıda yazısı vardır. Daha önce belirtildiği gibi Kernberg 1985 sınır kişiliklerin zayıf bir benliğe sahip oldukları ve sonuç olarak psikanalitik tedavide yapılan çocukluk çatışmalarının deşme işlemine katlanmada olağanüstü güçlük çektikleri temel sayıtlarından hareket etmiştir. Bu zayıf benlik ilkel birinci süreç düşüncelerini istila etmesinden korkmaktadır. Kernberg'in uyarladığı analitik tedavinin ana hedefi, insanları ve olayları eşdeğer düzeyde olumlu ve olumsuz yönlere sahip olarak kabul etmek yerine tamamen iyi veya tamamen kötü olarak bölme ya da iki zıt kutup haline getirmenin kurbanı olmaması için hastanın zayıf benliğini güçlendirmektir. Bölmenin basit bir şekilde iyi ya da kötü diye sınıflandırılamayan karışık fikirlere nesne temsilleri, şekil verme becerisinin yokluğu sonucunda oluştuğu kabul edilmektedir. Örneğin, böyle bir hasta terapistini tanrısal bir dahi olarak görebilir, ta ki terapist hastasına terapi ücretini ödemeyi aksattığını söyleyinceye kadar, o zaman o terapisti yerden yere vurur ve öfkeden köpürür. Kullanılan teknikler temelde yoruma dayalıdır. Yani terapist hastanın duygu ve davranışlarının bölme gibi savunmalar tarafından düzenlenmesine nasıl izin verdiğini gösterir. Sınır hastaya gerçeği test etme konusunda da yardımcı olunmalıdır. Parantez içinde bu tarz bir müdahalenin hastanın mantıklı olmayan çocukluk korkuları ile yetişkin gerçekliği arasında ayrım yapmasına yardım etmeyi amaçlayan psikanalitik amaçlardan ne kadar farklı bir şey olduğu açık değildir. Kernberg'in yaklaşımı diğer pek çok analistinkinden daha doğrudandır. Savunma davranışlarını değerlendirmenin yanı sıra bu hastalara daha uyuma yönelik davranmalar için somut öneriler verir ve kendine ya da diğerlerine tehlikeli olmaya başlayan davranışlara sahip bir hastayı ise hastaneye yatırır. Kernberg'in bazı hastaların zayıf benlikleri yüzünden klasik psikanalize uygun olmadıkları fikri dünyanın en ünlü analitik yönelimi kliniği olan Menninger Kliniği'nde düzenlenen uzun süreli bir araştırmayla tutarlılık göstermektedir. Parantez içinde Stone 1987.